Ayrım 104.
Ne demek istiyorsunuz Allah aşkına? Önceki akşam güzel Watling'in evini polis bastıktan sonra gevezelik etmeyin. Ne demek sen oradaydın öyle mi? Elbette, başka nerede olabilirdim? Merak etmediğinizi umarım. Demek beni bu kadın için, ah. Haydi şekerim, şimdi bana ihanete uğramış kadın cilvesi yapmayın. Watling'in hakkında ne düşündüğünüzü epey zamandan beri biliyorum. Demek benimle birlikte olduktan sonra oraya gittin. Oraya, o kadına gittin. Şekerim, bırakın artık bu konuyu. Son görüşmemiz sırasında sana karşı kaba davrandığımı biliyorum. Bundan dolayı özür dilerim. Ama vücudunuzdan saçılan zevkle gönlümü o kadar gıcıkladınız ki, nasıl zevk duyduğumu anlatmamı ister misiniz? Scarlett yatağına uzanmak ve hıçkıra hıçkıra ağlamak istedi. Red hiç değişmemişti. O hep aynı küstah adamdı. Onun kendisini sevdiğini düşünmekle ne büyük bir aptallık etmişti. Bir anlık cinsel zevk onu kör etmişti. Demek bu yalnızca iğrenç bir sarhoş komedisinden başka bir şey değildi. Onu gafil avlamış ve onunla güzel Watling'in sermayelerinden herhangi biriyle yaptığı gibi cinsel arzularını tatmin etmişti. Şimdi de tekrar eski küstah haline bürünmüştü. Scarlett ağlamamak için büyük çaba harcadı ve kendini toparladı. Ne hissettiğini Red'e belli etmemeliydi. Eğer öğrenecek olursa artık alay eder dururdu. Scarlett onun gözlerinin içinde o her zamanki alaycı ve her şeyi öğrenmek isteyen ifadeyi gördü. Hayır, Red bu sefer hiçbir şeyi öğrenemeyecekti. Scarlett soğuk bir tavır takındı. Bu kadınla aranızda bir ilişki olduğundan kuşkulanıyordum zaten. Yalnızca kuşkulanıyor muydunuz? Merakınızı gidermek için neden benden bir açıklama yapmamı istemediniz? Odalarımızı ayırdığımız günden beri onunla yaşıyorum. Bir de bana bu aşağılık hareketlerinizden kıvanç duyarak söz ediyorsunuz. Oysa ben sizin karınız ve nefretinizden beni uzak tutunuz. Faturaları ben ödedikten sonra gerisini hiç dikkate alır mısınız? Bu son günlerde bir melek gibi hareket etmediğimi de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi gelelim sizin karılık rolünüze. Bonnie doğduktan sonra bana bir hayli sınırlamalar getirdiniz, öyle değil mi? Scarlett, siz iyi bir yatırımcı değilsiniz. Bu konuda Watling ile daha çok şansım varmış. Yatırımcı mı? Ona yoksa paranı? İyi dinle, çünkü bundan daha güzel bir deyim olmaz. Sermayedar bendim. Watling iş bilen bir kadındır. Onun bu işi nasıl yapacağını görmek istiyordum. Yalnız bu evi açmak için parası yetmiyordu. Elinde pek az parası bulunan bir kadının mucizeler yaratacağını bilirsiniz. Bakın, bu konuda size örnek olarak ele alalım. Demek beni bu kadınla kıyaslıyorsun. Şekerim, ikiniz de iş kadınısınız. Başarılı da oluyorsunuz. Elbette Watling sizden daha değerli. Çünkü çok iyi bir kalbi var. Üstelik iyilik yapmayı seven, cana yakın ve kendine güvenilen bir kadın. Defolup gider misin buradan? Red yavaş yavaş kapıya doğru yürüdü. Scarlett, beni böyle nasıl aşağılar diye düşündü. Kalbi duyduğu öfke, çektiği acıdan dolayı hızlı hızlı çarpıyordu. O herkes tarafından lanetlenen bir genel evde zevkli dakikalar geçirirken Scarlett onu bekliyordu. Sonra içini kemiren kaygıyı anımsadı. Çıkın bu odadan ve bir daha da ayağınızı atmayın buraya. Size bunu bir kez daha söylemiştim ama anlayacak kadar kibar davranmadınız. Bugünden sonra kapımı kilitleyeceğim. Hiç zahmet etmeyin. Evet, kapımı kilitleyeceğim. Geçen akşamki sarhoş ve iğrenç hareketinizden sonra. Söyle şekerim, söyle. Ama söylediğin kadar iğrenç değildi herhalde. Defolun. Kızmayın canım, gidiyorum. İnanın ki bir daha sizi rahatsız etmem. Aramızda her şey bitti artık. Ha, şunu da söyleyeyim. Eğer hareketimi onur kırıcı olarak kabul ediyorsanız boşanmakta serbestsiniz. Yalnız Bonnie'yi bana verin. Size hiçbir zorluk çıkartmam. Boşanarak ailemin onurunu lekelemek istemem. Ama Mrs. Melanie ölürse ailenizin onuruna leke sürmekte hiç duraksamazsınız, değil mi? Boşanmak konusunda göstereceğiniz aceleciliği düşündükçe sırtımdan soğuk terler dökülüyor. Defolup gidecek misiniz artık? Evet, gidiyorum. Ben de zaten bunu söylemeye gelmiştim. New Orleans'a ve Charleston'a gideceğim. Uzun bir seyahat olacağını sanıyorum. Bugün hareket ediyorum. Ah, Bonnie'yi yanıma alacağım. Şu açık göz Prissy'ye söyleyin de o da hazırlansın. Onu da götüreceğim. Bonnie'yi götürmenize izin vermem. Mrs. Butler, bu çocuk bana da aittir sanırım. Onu babaannesine götürmemin herhalde bir sakıncası yoktur. Bu sizin canınızı da sıkmamalıdır. Ya, babaannesi demek. Benim böyle yalanlara karnım tok. Her akşam zil zurna sarhoş olup bu yavrucuğu da güzel Watling'in evine benzeyen yerlere götüreceksin değil mi? Red öfkelenerek purosunu yere attı. Halıdan yanık kokuları yayılmaya başladı. Öfkeyle dolu gözlerini Scarlett'in yüzüne dikti. Eğer erkek olsaydın bu sözlerinden dolayı seni gebertirdim. Erkek olmadığına göre tek istediğim şimdi çeneni tutmandır. Kızımı böyle yerlere götüreceğimi de nereden çıkarıyorsun? Aman tanrım, ne aptal kadınsın sen. Bir de sürekli anne şefkatinden söz eder durursun. Yemin ederim ki bir kedi bile senden daha şefkatlidir. İster misiniz evlatlarınıza ne yaptığınıza bakalım? Wade ile Ella'nın üstüne bir afet gibi çullanıyorsunuz. Mrs. Melanie olmasaydı zavallı çocuklar sevginin ne olduğunu öğrenemeyeceklerdi. Benim Bonnie ile ilgilenmeyeceğimi sanma. Kızımı Wade ile Ella'ya yaptığın işkenceleri ona da yapasın diye onu senin yanında bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Hayır, asla. Kızımı sana emanet etmem. Haydi söyleyin de eşyalarını hazırlasınlar. Bir saat sonra götüreceğim onu. Eğer dediğimi yapmayacak olursanız, geçen gece yaptıklarımı arar duruma düşersiniz. Size iyi bir dayak atmayı uzun süredir düşünüyorum zaten. Red Scarlett'e cevap verecek zaman bırakmadan hızla çıkıp gitti. Scarlett onun holden geçtiğini ve çocukların odasına girdiğini duydu. Çocuklar onu neşe içinde bağırışarak karşıladılar. Scarlett, Ella'nın sesini bastıran Bonnie'nin ince sesini tanıdı. ''Baba, neredeydin?'' ''Küçük Bonnie'ciğim, kürk yapmak için tavşan avına çıkmıştım. Haydi gel, öp bakalım babanı. Ella gel, sen de öp.'' 8. Melanie eliyle Scarlett'in ağzını kapatarak, ''Şekerim, hiçbir şey açıklamana gerek yok. Söyleyeceklerinin hiçbirini dinlemem. Aramızda bir açıklamaya gerek duymak hem eşli, hem sen ve hem de benim için onur kırıcıdır. Bakın, biz üç asker gibiydik. Hep beraber, hep yan yana mücadele ettik. Eşliyle aranda bir şey olduğuna inanacak kadar aptal değilim. Şunu bil ki eşliği anlayan tek kişi var, o da benim. Senin eşliğe, büyüye ve bana yaptığın iyilikleri unutur muyum hiç? Sana yalnız benim hayatımı kurtardığın için değil, her üçümüzü de açlıktan kurtardığın için minnet duyuyorum. Yanki askerinin atının arkasından gidişini hala görür gibi oluyorum. O sahne hiçbir zaman aklımdan çıkmadı, çıkmayacak. Yalın ayaktın, ellerin de kanlanmıştı. Bunu yalnız benim çocuğum için ve açlıktan ölmeyelim diye yaptın. Evet, senin bu özverili davranışlarını daima anımsadım. Yaşadığım sürece de unutmayacağım. Nasıl olur da senin gibi birinin hakkında uydurulan bir yalana inanırım? Hayır Scarlett, sus rica ederim. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Scarlett hayretten dona kalmıştı. Peki ya ama diye kekeledi. Red gideli bir saat kadar olmuştu. Bonnie ile Prissy'yi de götürmüştü. Scarlett'in umutsuzluğuna bir de utanç ile öfke eklenmişti. Bu arada kendisini Ashley'e ve Melanie'nin iyi davranışına karşı suçlu hissediyordu. Artık bu işkencelere dayanma gücü kalmamıştı. Eğer Melanie India ile Archie'ye inanmış ve davette onu görmemezlikten gelmiş olsaydı, başını dik tutar ve elindeki bütün silahlarla herkese karşı saldırıya geçerdi. Ama şimdi, Melanie'nin rezaletle kendisinin arasına bir kalkan gibi girdiğini görünce, her şeyi itiraf etmekten başka çaresi kalmadığını düşündü. Yıllardır derin bir uykuya dalmış olan ve bir zamanlar Katolik inançlarıyla beslenen vicdanı, yavaş yavaş kendine geliyor ve ona ''Günahlarını itiraf et, tövbe et.'' diyordu. Anne Ellen da bu konuda aynı dinsel terbiyeyi vermişti. Evet, Scarlett ruhuna çöken karanlığı uzaklaştırmak, sessizliğe ve huzura kavuşmak için her şeyi itiraf edecekti. Ama böyle davranırsa Melanie'nin yüzündeki samimi ifade hemen kaybolacak ve ona karşı olan sevgisi birden sona erecekti. Titrek bir sesle ''Meliciğim, yine de geçen günkü olayı anlatmalıyım.'' derken Melanie onun sözünü kesti. Cümlesini bitirmeye vakit bulamayan Scarlett şaşkına döndü ve Melanie'nin siyah gözlerine baktı. Vicdanındaki yükü, omuzlarındaki günahı, kendisine güvenen ve kendisini çok seven birine yüklemek bencilliğini gösteriyordu. Melanie onu bu olay hakkında savunmuştu. Demek ona karşı bir borcu vardı. Bunu ödemenin tek çaresi de susmaktı. Konuşması yürekler acısı olacaktı doğrusu. Kocasının ona ihanet ettiğini, bu konuda en sevdiği arkadaşının da suç ortağı olduğunu öğrendiği zaman Melanie'nin hayatı perişan olacaktı. Scarlett umutsuzca, hiçbir şey anlatmayacağım galiba. Hayır, vicdanım benim soluğumu kesse de yine söz edemeyeceğim diye düşündü. Rhett'in o gece sarhoşken Melanie için, onun sevdiği kişilere böyle suçlamalarda bulunacak kadar adi bir ruhu yok dediğini anımsadı. Evet, bu olayın günahını hayatının sonuna kadar taşıyacaktı. Melanie bundan sonra ne zaman ona bakacak olsa, bu kadar iyi yürekli olma, benim için mücadele etme diye bağıracağını sanıyordu. Kendi kendine, vicdanımda belki 40'tan fazla günah var ama bu suçum onların hepsinden de ağır diye düşünüyordu. Melanie onun karşısında sandalyeye oturmuş, ayaklarını da bir mindere uzatmıştı. Bir öfke dalgasının etkisinde olsaydı böyle oturmazdı. Çünkü görgü kurallarına uyma konusunda asla hata yapmazdı. Elindeki iğneyle iş işliyordu. Onun yerinde Scarlett olsaydı, ayağını yere vurarak babası gibi Allah'ı tanık göstererek insanlığın bu kadar kokuşmasına ve insanların adileşmesine küfürler yağdırırdı. Ama iğne işleyişinden ve kaşlarının çatık oluşundan Melanie'nin içinin kabardığı anlaşılıyordu. Sesinde bir gariplik vardı. Melanie, "Şekerim, halkın seni durmadan çekiştirmesine, sana çeşitli suçlar yüklemesine çok kızıyorum artık," dedi. "Üstelik bu kez çok ileri gittiler. Hepsinin ağızlarının payını vermeliyiz. Bütün bu dedikoduları seni kıskandıkları için yapıyorlar. Senin çok zeki ve her şeyde başarılı oluşunu çekemiyorlar. Evet, bir sürü adam bir şey başaramadığı halde sen iş hayatında da başarılı oldun. Şekerim, bunları söylüyorum diye lütfen bana darılma. Senin başarılı bir iş sahibi olmanı söylemekle kadınlık niteliğini kaybettiğini söylemiyorum. Bunu isterlerse başkaları söylesin. Hayır, halk seni anlamıyor. Ne yaparsın? Zeki ve başarılı bir kadını içlerine sindiremiyorlar. Demek ki tuttuğun işi koparman senin eşliğiyle. Allah hak ettikleri cezayı versin onlara." Bu son sözcükler kuşkusuz bir erkeğin ağzından küfür olarak çıkardı elbette. Şimdiye dek onu bu kadar öfkeli görmeyen Scarlett, Melanie'ye hayretle baktı. Archie'nin, Indiana'nın ve Mrs. Elsing'in uydurduğu iğrenç yalana gelince, "Hep düşünüyorum, bunu uydurmaya nasıl cesaret ettiler?" diye. Mrs. Elsing buraya gelmedi elbette. Daha doğrusu cesaret edemedi. "Ne yapalım şekerim, bu kadın sen kızı Fanny'den daha çok sükse yapıyorsun diye sana her zaman diş biliyordu. Bir de Hugh'ü bıçkı atölyesinin yönetiminden uzaklaştırdığın için sana o kadar çok kızdı ki. Ama sen çok doğru karar verdin. Çünkü o aptalın ve işe yaramaz adamın biriydi." Scarlett, "Melanie çocukluk arkadaşını ve eski talibini ne kadar acımasızca suçluyor ve mahkum ediyor," diye düşündü. "Archie'nin yaptıklarına da üzülüyorum. Bu adi adamı evimde barındırmamalıydım. Bana söylemişlerdi ama uyarılara kulak asmamıştım. Archie sana kürek mahkumlarını işçi olarak çalıştırıyorsun diye çok kızıyordu. Ama bu mendebur adam bir katil olduğunu, karısını öldürdüğünü unutuyordu galiba. Ona yaptığım bunca iyilikten sonra gelip bunları bana söylesin. Bu nankörlük değil de nedir? Şaşılacak şey doğrusu. İnan Scarlett, eğer eşli bu herifi geberseydi gözüm bile yaşarmazdı. Hemen çıkınını hazırlamasını ve evimden gitmesini söyledim ona. Bu kentten gitti sanırım." Melanie biraz soluklandıktan sonra konuşmasına devam etti. "India'da çok çirkef bir kızmış. Onu seninle beraber gördüğüm daha ilk gün seni kıskandığını hemen anladım. Çünkü sen ondan çok daha güzeldin. Erkekler de çevrende pervane gibi dönüyorlardı. India özellikle Stuart Tarleton için çok kızıyordu sana. Onu çok düşünüyor ve ona ilgi duyuyordu. Neyse, eşlinin kız kardeşi hakkında böyle şeyler söylemek doğru olamaz. Ona bir daha buraya ayağını atmamasını ve bu konudan söz ettiğini duyarsam halkın içinde yüzüne karşı yalancı diye bağıracağımı söyledim." Melanie sustu. O zamana kadar yüzü öfkeyle gerginken birden tatlılaşıverdi. "Evet Scarlett, India seni bir başka nedenle de kıskanıyordu şekerim. Çünkü sizi daha çok seviyordum. Neyse, artık buraya gelmeyecektir. Onun gittiği yerlere de ben adımımı atmayacağım. Bu konuda eşliyle anlaştık. Yalnız kız kardeşinin böyle yalanlar uydurması eşlinin canını çok sıkıyor." Scarlett eşlinin adını duyunca ağlamaya başladı. Bu kez de eşliyi istemeyerek can evinden vurmuştu. Ne zaman onu mutlu etmek istese kader başka biçimde ortaya çıkıyor ve zavallı eşli bedbaht oluyordu. O eşlinin onurunu, gururunu, soyluluğunu, tüm değerlerini mahvetmiş, onun hayatını allak bullak etmişti. şimdi de onun çok sevdiği kız kardeşinden uzaklaşmasına neden olmuştu. Kendi onurunu, karısının da mutluluğunu kurtarmak için kız kardeşini gözden çıkarmış ve India'yı yalancı, kıskanç ve aklını biraz oynatmış olarak çevreye tanıtmıştı. Scarlett, Ashley'nin onur sorununu hayattan daha üstün tuttuğunu biliyordu. Bu da onun büyük bir vicdan azabı çekmesi demekti. Kendisi gibi Ashley de Melanie'nin arkasına sığınmıştı. Ama Ashley Archie'yi öldürseydi ve gerek kendisi, gerek Scarlett hakkında söylenen sözlerin iç yüzünü itiraf etseydi, belki de Melanie onu eskisinden daha çok severdi. Scarlett, Red'in bu konuda bir erkeğin üzerine düşen görevi Ashley'nin yapıp yapmadığını sorduğunu anımsadı. Ve böylece Scarlett ona aşık olduğu gün bütün varlığını saran sevgi çemberinin yavaş yavaş gevşediğini hissetti. Çünkü duyduğu utanç ve vicdan azabında Ashley'nin de payı vardı. Bu düşünceyi belleğinden uzaklaştırmaya çalıştıysa da bir türlü başarılı olamadı. İşte şimdi ağlayarak teselli bulmak istemesinin nedeni buydu. Melanie, "Rica ederim Scarlett, rica ederim." diyerek hemen elindeki işi bıraktı, divana doğru koşup Scarlett'in başını omuzuna dayadı. "Hata ettim, bunları anlatmamalıydım. Seni üzdüm. Ne durumda olduğunu anlıyorum. Ağlamana hiç gerek yok şekerim. Ben India ile Mrs. Helsing'e günlerini göstereceğim. Onların ağızlarının payını vereceğim. Onlara akla karayı seçmeyi öğreteceğim. Bir daha kocam ve senin hakkında dedikodu yapsınlar da göreyim. Onlara öyle davranacağım ki bir daha başlarını bile kaldıramayacaklar. Bundan sonra onlara inananlar ve onları evlerine kabul edenler benim düşmanım olacaklarını bilmelidirler." Gerçekten Melanie sözünü tuttu ve bir daha da bu konudan ne Scarlett'in ne de Ashley'nin önünde söz etti. Başkalarının da söz etmelerini yasakladı. Bu konuyla ilgili olarak üstü kapalı bir söz edilse hemen gayet nazik bir biçimde soğuk bir tavır takınırdı. Verdiği davetten, Red'in de seyahatinden sonra halkın ağzını kapamak için Scarlett'e daha çok bağlandı ve onu bir gölge gibi izledi. Onu her gün mağazaya ve odun deposuna gitmesi için yüreklendirdi, sık sık kendisi de gitti. Scarlett, halkın meraklı bakışlarından kaçınmak istemesine rağmen ona ikindi vakitleri gezinti yapmasının doğru olacağını söyledi. Arabaya kendi de biniyor, onu toplantılara ve 2 yıldan beri adımını atmadığı salonlara götürüyordu. Melanie'nin yüzünde, "Beni seven Scarlett'i de sevdiğimi bilmelidir" anlamına gelen bir ifade hiç eksik olmuyordu. Gerçi Scarlett bu toplantılardan, buluşmalardan, ziyafetlerden, davetlerden pek hoşlanmıyordu. Ama Melanie'nin kalbini kırmamak için ses çıkarmıyordu. Onun zina yaparken suçüstü yakalanıp yakalanmadığını birbirine soran birçok dedikoducu kadının arasında bulunması çok ağırına gidiyordu. Şimdi kadınlar bu konunun can noktasının India'nın yalan söyleyip söylemediğinden ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre India, Scarlett'i kıskanacak kadar ihtiyarlamış bir kız değildi. India'nın tarafını tutan kadınlar aynı zamanda şu soruyu da ortaya atıyorlardı. Scarlett'i suçsuz kabul etsek bile Red Butler neden ortalıkta gözükmüyordu, kocası nereye gitmişti, karısına manevi destek vermek için neden yanında bulunmuyordu? Bu soruya cevap vermek imkansızdı. Üstelik günler haftaları, haftalar ayları kovaladıkça Scarlett'in karnının büyüdüğünü gören kadınlar India'ya daha çok hak veriyorlar ve onun söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorlardı. Bu çocuk yüzbaşı Butler'dan olamazdı. Herkes ne zamandan beri Scarlett ile Red Butler'ın birbirine yabancı gibi davrandıklarını ve ayrı odalarda yattıklarını biliyordu. Atlanta halkı adeta 2 ayrı kampa ayrılmıştı. Bir bölümü Melanie'ye, öteki bölümü de India'ya hak veriyordu. Akraba ve komşular bu yüzden birbiriyle tartışıyor, hatta kavga bile ediyordu. Bu tartışmalara, kavgalara, Tully'nin arkadaşları, dullar ve yetimler, dikiş yurdu üyeleri, şanlı ölülerin mezarlarını güzelleştirme derneği ile 4 kilisenin mensupları bile karıştı. Toplantılarda ve kabul günlerinde ev sahiplerinin yürekleri ağızlarına geliyordu. Onlar India yandaşlarından birinin evlerinde bulunurken Melanie ile Scarlett'in gelmesinden korkuyorlardı. Bu konuda en çok rahatsız olan Pitipet idi. Zavallı ihtiyar kız daima çevresinde akraba ve dostlarının bulunmasını isterdi. Oysa India onun evinde oturuyordu yani Pitipet iki cami arasında kalmıştı. Melani'den yana olsa India onu terk edip gidecekti. Bu da onun yalnız başına kalması demekti. Ama Pitipet yalnız başına yaşayacak durumda değildi. O zaman ya evine bir başkasını alması ya da gidip Scarlett'in yanında oturması veyahut Melani'ye gitmesi ve Buyu'ya ayrılan büyük odada yaşaması gerekecekti. Pitipet'in India'ya karşı büyük bir sevgisi yoktu. Çünkü India bilgiçlik taslıyor, bir takım düşünce ve tavırlarıyla onun canını sıkıyordu. Ama bütün bunlara rağmen Pitipet onun yanında olmasından memnundu. Rahatını manevi düşüncelerden daha üstün tuttuğu için India yanında kaldı. Ne yazık ki sonunda kabak Pitipet'in kafasında patladı. India'nın orada bulunuşu Pitipet'i bütün gürültü ve patırtıların hedefi haline getirdi. Çünkü Melanie ile Scarlett halalarının India'nın tarafını tuttuğuna karar verdiler. Scarlett, India orada olduğu sürece Pitty halasının evine adım atmayacağını söyledi. Ashley her hafta kız kardeşine para gönderirdi. India ise Pitipet'in hayret dolu bakışları arasında bu parayı büyük bir gururla iade ederdi. Eğer Henry amca yardım etmeseydi onların parasal durumu çok hazin olurdu. Pitipet kendisinden sonra en çok Melanie'yi severdi. Melanie bu gerçeği bilmesine rağmen ona karşı soğuk ve terbiyeli bir yabancı gözüyle bakıyordu. Bahçesi Pitipet'inkine bitişik olmasına rağmen onu bir kez bile görmeye gitmedi. Oysa eskiden günde 5-10 kez ziyaretine gider, hatırını sorar, içeri girmese bile kapıdan konuşur, onunla ilgilenirdi. Pitipet onu görmeye gitti, ağladı, sızlandı. Ama Melanie halasına karşı hiç yumuşamadı. Pitipet, Scarlett'e karşı olan borcunu biliyordu. Savaş sonrasının karanlık günlerinde ihtiyar kız ya dargın olduğu kardeşi Henry'e boyun eğmek ya da açlıktan ölmek arasında bocalarken Scarlett bir erkek gibi çalışmış, evi geçindirmiş, ona bakmış ve onun Atlanta'daki toplumsal durumunu korumasını sağlamıştı. Scarlett yüzbaşı Butler ile evlendikten sonra daha da çok cömert davranmıştı. Ne zaman yüzbaşı Butler onu ziyarete gelse, Pitipet konsolun üstünde içi para dolu yepyeni bir para çantası ya da iş kutusunda içinde altın para olan dört ucu düğümlenmiş işlemeli mendiller bulurdu. Red Butler bu armağanlardan haberi olmadığına dair yemin eder ve Pitipet'e gizemli bir damat adayı bulunduğunu söyleyerek takılırdı. İşte Pitipet, Melanie'ye karşı sevgi ve Scarlett'e karşı da borçluydu. Ama India'ya karşı ne borcu vardı? Bunun cevabı bir hiçti. Üstelik India canı gibi sevdiği akraba, komşu ve dostlarının ziyaretlerine de engel oluyordu. Ama bütün bunlara rağmen bir türlü karar verip de India için haksızdır diyemiyordu. Elinden yalnızca gözyaşı dökmek geliyordu.